Ayrım 15, Peygamberden Sonra, Leslie Hazelton, sayfa 140. 21. yüzyılda Hazreti Muhammed'in Danimarka'daki karikatürlerine Müslüman tepkisini gören Batılılar şaşırdılar ve İslam'da hiciv, taşlama diye bir şey olmadığını düşündüler. Tam tersine İslam'da hiciv, yergi, taşlama vardı ve bazıları açıkça savaş konusundaydı. Hiciv 7. yüzyılda güçlü bir silahtı ve hala da böyle görülür. Salman Rushdie'nin Şeytan Ayetleri romanı İslam dünyasında büyük karmaşa yarattı. Çünkü olağan dışı bilgiler içeren bir hicivdi o kitap. Rushdie Kur'an ayetleri ve Hz. Muhammed'in hayatıyla ilgili hadislerle oynayarak Müslümanları incitti. Batı'da hiciv göreceli zararsız görülebilir. En fazla alaycı, yericidir ama mecazi anlamdadır. Ama İslam'da daha çok ciddiye alınır. Hiciv şeklindeki şiirler bir savaşta silah olarak kullanıldığında ölümcül, kan akıtıcı olabilirler. Ama hicivler genellikle düşmana yöneliktir. Erkekliğini sorgulayan ve Hazreti Ali ile savaştan kaçarsa onu zayıf olmakla suçlayan şiirleri potansiyel silah olarak görmek için insanın Muaviye kadar kurnaz, zeki ve hidekar olması gerekir. Bu hiciv şeklindeki şiirlerin bazıları Muaviye'nin kuzeni ve aynı zamanda Osman'ın üvey kardeşi olan Valid tarafından yazıldı ya da en azından imzalandı. Kufa valisi olarak camiye sarhoş girerek 3. halifeyi öfkelendiren adamdı bu. Valid Muaviye aşka gelmiş ama Şam'a kapanmış, böğüren ve harekete geçemeyen bir erkek deveye benziyorsun diye yazdı. Allah aşkına Osman'ın intikamını almadan bir gün daha beklersen ananın kısır olduğuna inanacağım. Yılanların sana gelmesini bekleme, çürümüş kollarla bayılıp kalma. Ali'ye savaş aç ki korkudan saçları aklaşsın. Başkaları da üzengilerin üzerinde dimdik dur ve bu fırsatı kaçırma gibi şeyler yazdılar. Ama Şam sokaklarında dolaştırılıp okunan şiirlerin en etkilisi muhaliflere yönelik gibi görünüyordu. Şiir Suriye'nin Irak saltanatı istemediğini görüyorum diye başlıyordu ve Irak halkı da Suriye'yi istemiyor. İki taraf da birbirinden nefret ediyor. Onlar lider olarak Ali'yi istiyorlar ama biz Hind'in oğlundan memnunuz. Bu tür şiirler Muaviye'nin haberi ve izni olmadan sokaklarda dolaştırılamazdı elbette. Onlar onun halkı savaşa kışkırtma kampanyasının bir parçasıydılar. İstediğini çok ustaca etrafa yaymasının bir yoluydu. Bush yönetiminin insanları aldatarak Irak'ın 2003'te işgalini 11 Eylül 2001 El-Kaide saldırısına bir cevap olarak göstermesi gibi bugün de en demokratik ülkelerde bile halkın aynı şekilde kandırılabildiği görülüyor. Muaviye'nin savaş ilanı mektupla oldu. Hazreti Ali sanki halife değil de tahtta zorla haksız yere oturuyormuş gibi Ali, devenin sopayla yönlendirildiği gibi sen de her halifeye bağlılık yemini etmen için zorla götürüldün diye yazdı Muaviye. Hazreti Ali'yi hem gizli ve hem de açık olarak halkı isyana teşvik etmekle suçladı. Osman'ın katilleri senin omurgan, yardımcıların, ellerin, çevrendi ve Suriye halkı sen o katilleri teslim edene kadar seninle savaşacaktır. Bunu yaparsan halife bütün Müslümanların içinden şura tarafından seçilecektir. Arabistan halkı bu hakkı elinde tutuyordu ama bıraktı ve şimdi bu hak Suriye halkının ellerinde. Yani bu hak benim ellerimde demek istiyordu Muaviye. Suriye valisi halifeliğini ilan etmeye hazırdı. Suriye ve Irak orduları 657 yılının bir yaz günü bugün Kuzey Suriye olan yerde Fırat Nehri'nin batısındaki Siffin Ovası'nda karşılaştılar. Hazreti Ali'nin ordusu Kufa'dan çıkıp nehri takip ederek 500 mil kuzeye çıkmıştı. Askerlerin moralleri yüksekti. Kuzeye çıktıkça hava biraz daha kurudu, nemden kurtulup daha berraklaştı. Aşağı Fırat topraklarından daha güzeldi bu bölge. Zengin alüvyonlu vadi yavaş yavaş daralmaya başladı. Çöl kayalıklarının yerini Mezopotamya'nın yüksek otlakları almaya başladı. Kuzeyde tepeleri karlı dağlar vardı ve Kufa'da genişleyen ve kahverengi suları ağır ağır akan nehir bu bölgede eriyen kar sularıyla hızını arttırmıştı. Hazreti Ali'nin ordusu savaşı kazanırsa tüm Suriye önlerinde açılacak, bölgenin tacı olan Şam büyük zenginliği de onların olacaktı. Kanalları, ağaçları, egzotik meyveleri, mermer duvarları, değerli taşlarla kaplı tahtları ve şırıl şırıl akan çeşmeleriyle yeşil sarayı, Şam'ın bütün bolluğunu, güzelliğini duymuşlardı. Tertemiz suları, bol bol ve sadece göz zevki için akıtılan çeşmeleri düşünmek bile askerleri heyecanlandırıyordu. Bütün bunlar için savaşmaya değerdi. Binlerce silahlı asker yüzlerce mili barış yapmak için kat etmeyecekti elbette. Ama Siffin'e ulaştıklarında her iki tarafta saldırgan olarak değil de yenilen taraf olarak görülmesinin onurunu ne kadar kıracağını düşündü. Bu nedenle haftalar boyunca geride durmayı yeğlediler. Sadece küçük çatışmalarla yetindiler. Küçük gruplar halinde yapılan çatışmalar bile kısıtlıydı. Çünkü gündüz vakti günde 3 kez namaz saatlerinde askerler birbirlerinden yaklaşık yarım mil ayrılıyor, namaz kılıyorlardı. Bir asker geceleri birbirimizin kamplarına gider oturup konuşurduk diye anlattı. Kumandanlar da konuşuyorlardı. İki ordu arasına gösterişli bir çadır kurulmuş, köşelerine her iki tarafın bayrakları asılmıştı. Hazreti Ali ve Muaviye'nin temsilcileri burada oturup görüşüyor, birbirlerinin kararlılığını anlamaya çalışıyorlardı. Fakat Muaviye bu konuda daha avantajlıydı. Hazreti Ali'nin iç savaştan çok korktuğunu, savaş istemediğini biliyor ve bundan yararlanmak istiyordu. Ne de olsa amacına ulaşması için bedeli savaştan çok daha küçük olan başka yollar da vardı. Muaviye Hazreti Ali'nin halife olarak istifa etmesini açıkça isterken temsilcilerine sessizce alternatif bir çözüm önermelerini emretti. Buna göre Hazreti Ali ve Muaviye imparatorluğu ikiye bölebilirlerdi. Muaviye Suriye, Filistin ve Mısır'ı alıp onların gelirlerini toplar, Hazreti Ali de Irak, İran ve Arabistan'ı kontrol ederdi. Arap istilasından önce Bizans ve Pers imparatorluklarının bölünmesi gibi bu da bilfiil bir bölünme olur ve iki tarafta kendi halifesi tarafından yönetilir, yani bir değil iki halife olurdu. Hazreti Ali'nin bu teklifi öfkeyle reddetmesi kimseyi şaşırtmadı tabii. Ama bunun kabul edilmeyeceği tahmin edilse bile teklif yine de ona sataşılmasına, alaya alınmasına neden oldu. İdeal olarak bu durumda Hazreti Ali'nin saldırması gerekirdi. Böylece o saldırgan Muaviye'de yaralanan taraf olurdu. Ama Hazreti Ali son bir çaba olarak topyekün savaş başlatmadı. Atına atlayıp ovanın ortasına dikilmiş olan çadıra gitti ve her iki taraf askerlerinin ön hatlarının duyabileceği kadar yüksek sesle Suriye valisine meydan okudu. Onu düelloya çağırdı. Böylece binlerce askerin ölmesine engel olabileceklerdi. Muaviye'nin İslam adına Mısır'ı fethetmiş olan ünlü Genelkurmay Başkanı General Amr, düelloyu kabul etmesini söyledi ona. Onurlu bir asker tavrıyla böyle bir meydan okumayı reddetmen doğru olmaz diye konuştu. Ali sana dürüstçe bir teklif yaptı, bir çözüm yolu sundu. Fakat Muaviye onuru ve erdemi Hazreti Ali'ye bırakmakla mutlu olacaktı. Onun ilgisini çeken şey çok daha pratikti. Öfkeli bir ifadeyle hiç de dürüstçe bir teklif değil bu diye söylendi. Ali şimdiye kadar teke tek düello yaptı, herkesi öldürdü. Onun bu teklifi reddetmesiyle savaştan başka çare kalmadı. Hazreti Ali geriye döndü ve askerlerine, ''Suriyeliler sadece bu dünya için savaşıyorlar, burada zalim ve kral olabilirler.'' diye konuştu. Savaşı kazanırlarsa hayatlarınızı, inançlarınızı mahvedecekler. Savaşın onlarla, yoksa Allah İslam nizamını sizden alacak ve bir daha asla sahip olamayacaksınız ona. Askerleri onu bağırarak desteklerken Hazreti Ali onlara haksızlığa uğramış insanların öfkesiyle savaşmalarını söyledi. Düşmanla savaşın diye bağırdı. Kılıçlarınızla onların alınlarını ikiye ayırana, kaşlarını kesip çenelerine ve göğüslerine düşürene kadar savaşın. Artık namaz araları ya da kamp ziyaretleri ve konuşmaları olmayacaktı. Siffin muharebesi 3 gün sürdü. İlk gün çarpışmalar o kadar yoğun oldu ki ikinci gece de devam etti. Yaralanıp ölmek üzere olan askerlerin inlemeleri, haykırışları nedeniyle o geceye feryatlar gecesi adı verildi. acı çekenlerin bağırışları, günümüzde bir aracın çarpıp yolun kenarına fırlattığı ve ölmek üzere olan bir hayvanın haykırışlarını andırıyordu. Bir ara Hazreti Ali de ölüme yaklaştı. Üzerine o kadar çok ok yağıyordu ki, oğulları Hasan ve Hüseyin kalkanlarıyla onu korumakta güçlük çektiler. Ona kolay hedef olmaması için hızlı hareket etmesini söylediler. Onun bu kanlı muharebe ortasında onlara verdiği ünlü cevap ne kadar soğukkanlı olduğunu gösteriyordu ve olacaklar hakkında bir kehanet gibiydi. Evlatlarım, babanız da hiç kuşkusuz bir gün kaderine boyun eğecek diye konuştu. Hızlı hareket etmek onu geciktirmez, yavaşlamak da çabuklaştırmaz. Babanızın ölümün üzerine gitmesi ya da ölümün onun üzerine gelmesi hiç fark etmez. Ama ölüm Siffin'de gelmeyecekti Hazreti Ali'ye. Cuma sabahı güneş doğarken muharebe alanı kazanılmıştı. Suriye hatları artık tutunamıyor, Iraklılar kayıplarına rağmen yavaş da olsa ilerliyorlardı. Hazreti Ali kuvvetlerinin kesin zafer kazanmalarına en fazla birkaç saat kalmıştı. Ya da öyle sanılıyordu. General Amr Muaviye'ye güçle kazanamadıklarını, savaş oyunuyla, hile yoluyla kazanabileceklerini söyledi. Muaviye tahtını korumak için her şeyi yapmaya, inancı, dini bile kullanmaya hazırdı. Böylece emir verildi, geri çekilmeyecek, teslim olmayacaklar ama Kur'an sureleri yazılı olan parşömenler kullanacaklardı. Kur'an sayfaları Muaviye süvarilerine dağıtıldı, atlılar bunları mızraklarının uçlarına takacak ve düşman atlarının arasına gireceklerdi. Muaviye düşmana beyaz teslim bayrağı yerine Kur'an sayfaları sallayacaktı. Beyaz teslim bayrağı hiçbir zaman düşman mızrakları ucunda sallanan Kur'an sayfaları kadar etkili olamazdı. Allah adına savaşı bırakın mesajıydı bu. Kutsal kitabın sayfalarına kan bulaştırmayın, Müslümanlar olarak silahlarınızı bırakın deniyordu. Ve mesajı anlamayanlar için atlılar Muaviye'nin emrettiği gibi bırakın Allah'ın kitabı aramızda hakem olsun diye bağırıyorlardı. Hazreti Ali düşmanın oyununu görünce şaşkına döndü. Kur'an'ı mızrakların ucuna takmayı düşünmek bile günahtı, küfürdü. Hiç kuşkusuz askerleri de bunun bir oyun, korkunç bir hile olduğunu görecek, anlayacaklardı. Askerlerine sizi kandırmak için kutsal kitabı kullanıyorlar diye haykırdı. Sizi oyuna getirmek, aldatmak istiyorlar. Fakat askerlerin yarısı bunu anladıysa yarısı da anlayamadı. Allah'ın kitabına davet edildiğimiz zaman buna uymalıyız dediler. Kur'an'a karşı savaşamayız. Ve böyle düşünenler komutanlarının emirlerine rağmen silahlarını bıraktılar. Zafere çok yaklaşmış olan Hazreti Ali de bu durum karşısında çaresiz kaldı. Silah bırakanlara Allah aşkına diye bağırmaya başladı. Size söylüyorum, bu bir hile, sizi aldatıyorlar. Fakat inanç karşısında mantık bile işe yaramıyordu. Askerler Osman'ın kana bulanmış Kur'an imajını hala unutmamışlardı. Kutsal Kur'an'a yine saygısızlık etmeyeceklerdi. Muaviye iki ordu arasına hemen bir haberci gönderdi ve adam yüksek sesle onun teklifini, ne yapılması gerektiğini okudu. Muaviye kimin halife olacağı konusunun insanlar tarafından değil, Allah tarafından muharebeyle değil, Kur'an'la çözülmesini istiyordu. İki taraf da en güvendiği temsilcilerini seçmeli, tek rehber olarak Kur'an'ı seçerek meseleyi çözmeliydi. Böylece son karar sadece Allah'ın kararı olacaktı. Hazreti Ali'nin askerleri bu teklifi bağırarak, alkışlayarak desteklediler. Çünkü Muaviye onların hassas oldukları dinsel inançlarına seslenmişti. Ayrıca Kur'an rehber alınarak verilecek olan bir kararın Hazreti Ali lehine olacağına inanıyorlardı. Ama Hazreti Ali bu hileye kanmadı. Kimin halife olacağına dair kararın hakem kararıyla alınması fikri, baştan itibaren onun olan halifelik konusundaki hakkını kuşkulu bir duruma sokmakla kalmayacak, Kur'an'ı da bir görüşme aracı haline getirecekti. Kur'an ilk kez olarak siyasete alet ediliyordu. Hazreti Ali kötü bir oyuna gelmişti. Muaviye'nin oynadığı oyunun dini inançlara karşı nasıl kullandığının farkındaydı ama çaresizdi. Askerlerinin bir kısmı dinsel inancı nedeniyle savaştan çekilince Hazreti Ali de hakemliğe razı olmaktan başka seçenek bulamadı. Askerlerini ama sizi bundan men ettiğimi sakın unutmayın diye uyardı. Bu yol gücümüzü tahrip edecek, haklarımızı elimizden alacak, bizleri aşağılayacaktır. Yazıklar olsun size. Gübre içinde kırıntı arayan dişi develere döndünüz. Bir daha zaferi asla göremeyeceksiniz. Hazreti Ali'nin Medine'de halife ilan edilmesinin üzerinden henüz bir yıldan az bir süre geçmişti. Ama burada Siffin Ovası'nda bu olanlardan sonra halife olarak fazla uzun süre kalamayacağını hissetti. Muharebeyi kazanmak üzereydi ama şimdi savaşı kaybetmeye başlamıştı. Bölüm 11. Morali bozulan Irak ordusu Hazreti Ali'yi izleyerek Kufa'ya doğru uzun yürüyüşüne başladı. Askerlerin çoğu Siffin'de hakemlik olayını hemen kabul ettiğine pişman olmuş gibi görünüyordu. Belki de gerçekten kandırıldıklarını, dinsel inançlarının kendilerine karşı kullanıldığını anlamışlardı. Çünkü en çok pişman olmuş gibi görünenler, Muaviye'nin süvarilerinin mızraklarında Kur'an sayfaları görünce silah bırakma konusunda en ısrarlı olmuş olanlardı. Ve şimdi Muaviye Şam'a geri döndüğüne göre onları Siffin'e getiren adama kızıyorlardı. O askerler şimdi onu bu olaya zorladıkları, bu ohale düşürdükleri halde Hazreti Ali'yi suçluyor ve Mekke ve Suriye dışında yeni bir düşman sınıfı oluşturuyorlardı. Bunlar şimdi daha da tehlikeli bir düşman haline geliyorlardı. Çünkü güç peşinde değillerdi ama haksızlığa uğradıklarını düşünüp acı çekiyorlardı. Onların lideri Abdullah İbn Vahab'dı ve bu isim bugün Suudi Arabistan'da hüküm süren ve Sünni aşırı dincileri destekleyen tutucu Vahhabi mezhebinin kurucusu olan Abdülvahhab'ı çağrıştırdığı için İslam dünyasında hala hatırlanır. 7. yüzyılda takipçileri Vahhab'ı Duhul Tafınat yani yaralı yüz olarak tanırdı. Bazılarına göre bunun nedeni aşırı dindar olan adamın çok namaz kıldığı ve çok fazla secdeye vardığı için alnında oluşan nasırlaşmaydı. Bazıları da sol kolunun savaşta yaralanıp deforme olduğunu söylerdi. Sebep ne olursa olsun insanlar ondan korkar çekinirlerdi. Hazreti Ali dönüş sonrası Kufa'da ilk vaazını vermek üzere minbere çıkarken Vahhab onu eleştirerek sen ve Suriyeliler yarış atları gibi inançsız bir halde yarıştınız diye konuştu. Allah Muaviye ve takipçilerinin ya tövbe etmelerini ya da yok edilmelerini emrediyor. Ama sen onlarla anlaştın, kararı insanlara bıraktın. Allah'ın kitabına değil insanlara yetki verdin. Onun için yaptıklarının değeri yok ve sen kaybolmuşsun. Takipçiler onu desteklediler ve bağırarak halifenin rolünün tartışılamayacağını söylediler. Allah'ın habercisinin seçilmesi kutsal bir hak konusuydu. Bu hak Ali'nin de ama o da bu hakkını kaybetmişti. Kutsal yasaları çiğnediği için Ali de Muaviye kadar suçluydu. İkisi arasında fark yoktu ve Allah ikisini de sevmiyordu. Adamlar durmadan hükmü sadece Allah verir diye bağırdılar. Sadece Allah'a aittir hüküm vermek. Hazreti Ali bu sözler doğru diye cevap verdi onlara. Ama siz o sözleri çarpıtıyor, anlamını değiştiriyor, yanlış anlam veriyorsunuz. Siffin de hakemliğe razı olmasını onların istediğini söyledi Hazreti Ali. Adamlar o zaman onun uyarısını duymazdan gelmişti. Şimdi kendilerinin ısrarla istediği bir şeyi yaptığı için nasıl saldırırlardı ona? Ama yeni bir günahkar kadar mantıksız, kendini erdemli sanan hiç kimse yoktur. Vahhab hakemlik istediğimiz zaman günah işledik ve imansız olduk diye konuştu. Ama sonradan tövbe ettik. Eğer sen de tövbe edersen arkanda olacağız. Ama etmezsen o zaman Kur'an'ın dediği gibi seni başımızdan atacağız. Çünkü Allah hainleri sevmez. Cemaatin geriye kalanı Hazreti Ali'nin İslam düşmanı gibi görünmesi fikrine isyan edip bağırmaya, itiraz etmeye başladı. Ve Vahhab o zaman Kufa halkının İslam'ın gelişinden önce olduğu gibi cahiliye yani putperest karanlığı devri yaşadığını söyledi. Sonra da yandaşlarına bu kötü insanların arasından çıkıp gidelim buradan kardeşlerim dedi ve onu destekleyen yaklaşık 3000 kişiyle beraber ayrıldı oradan. Adamlar Kufa'nın 50 mil kuzeyinde Dicle Nehri kenarındaki Nahravan'a yerleştiler. Vahhab'ın söylediğine göre orası çürümüş dünyada tertemiz bir cennet, bir doğruluk ışığı olacaktı. Vahhab ve adamları ilk aşırı tutucu Müslümanlar olacaklardı. Kendilerine dışarı gidenler anlamına gelen harici yani redçiler dediler. Referans Kur'an'ın 9. suresinde geçen Allah'a hizmet için gidenler ifadesiydi ve başlığı da uygun olarak nedamet yani pişmanlık idi. Onlar ışığı görmüş pişman olmuşlar, kendilerini sadece Kur'an'ın ruhuna vermişlerdi. Biz sizden daha kutsalız, en saftan daha saf, daha temiziz diyorlardı. Ve böyle durumlarda olduğu gibi temizlik doğruluk konusunu fanatizm derecesine kadar getirdiler. Onların inanç standardının dışında olanlar kafirdi ve doğru yolu bulmadıkları sürece kökleri kazınmalıydı. Bu adamlar Nahravan bölgesinde terör estirmeye, yakaladıkları herkesi adeta küçük bir engizisyon mahkemesi gibi sorguya çekmeye başladılar. Sorgulananlar onların katı kurallarına uygun cevap vermedikleri takdirde cezaları ölüm oluyordu. Adamlar bir gün Hazreti Muhammed'in ilk yakınlarından birinin çiftçi olan oğlunu yakaladıkları zaman sorun iyice büyüdü. Onlardan bazıları yiyecek bulmak için onun köyüne girmiş ve onu da diğer köylülere örnek olarak göstermek istemişlerdi. Köylünün babası deve muharebesinden önce taraf tutmayanlardan biri olduğu için ona kasıtlı bir soru sordular. Baban Hazreti Peygamber'in kendisine insanı bedenen olduğu gibi kalben de öldürecek bir fitne olacak ve sen o zaman yaşıyorsan öldüren değil, ölen ol dediğini söylemedi mi sana? Hazreti Peygamber köylünün babasına gerçekten de söylemişti bunu ve çiftçi korkudan titreyerek anlattı onlara. Bu adamlardan yana olduğunu söylemezse gerçekte de öldüren değil ölen olacağını biliyordu. Ama adamlar onu sıkıştırmaya başlarken çiftçi bütün cesaretini topladı ve ''Hazreti Ali Allah'a sizden daha yakın'' dedi. Bunu söyleyerek kaderini de belirlemiş oldu çiftçi. Redçiler için Hazreti Ali bir kafirdi ve bir kafiri koruyan kişi kendisi de kafir ve demek ki ölümü hak etmiş oluyordu. Çiftçiyi yakalayıp bağladılar ve hamile karısıyla beraber nehir kıyısındaki bir hurma bahçesine, bir hurma ağacının altına götürdüler. Anlatılanlara göre o sırada bir ağacın dalından kopan bir hurma yere düştü ve redçilerden biri onu alıp ağzına attı. Ama grubun lideri olan adam arkadaşına ''Bahçe sahibinden izin almadan ve parasını vermeden hurmayı yiyemezsin, çıkar onu ağzından'' dedi. O sırada onlardan biri etrafı korkutmak için kılıcını çekip sallayarak birkaç kez döndü ve kılıcı tesadüfen bir sığıra vurup hayvanı öldürdü. Diğerleri ona gidip sığırın sahibini bulmasını ve hayvanın parasını ödemesini söylediler. Adam gidip hayvanın parasını ödedi ve o zaman hepsi hayvan ve hurma konusunda haksızlık yapmadıklarını düşünüp çiftçiyi cezalandırma konusuna geri döndüler. Çiftçiyi yere diz çöktürüp gözlerinin önünde karısının karnını deştiler ve karnındaki çocuğu çıkarıp parçaladılar. Sonra çiftçinin başını kestiler. Olayın tanıklarından biri adamın kanı oluktan akar gibi aktı diye anlattı. Böylece adalet yerini bulunca hurma ağızdan çıkarıldı, ineğin parası ödendi ve çiftçiyle hamile karısı öldürüldü. Adamlar aldıkları yiyeceklerin parasını ödediler ve Nahravan'a döndüler. Bunları yaparken vicdanları rahattı adamların. Söylediklerine göre hamile kadının ve karnındaki çocuğun öldürülmesi bile Allah yolunda yapılmıştı. Çünkü kadınlar ve çocuklar da babaların günahlarını paylaşırlardı. Orada masum olan kimse yoktu. Ve böylece 7. yüzyıl harici redçileri soylarından gelecek olan kuşakların yolunu çizmiş oldular. 15. ayrımın sonu. Sayfa 152.